Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Bir İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile beraber her hafta gündemimize düşen irfani meseleleri özellikle müzakere, mütalaa etmeye çalışıyoruz. Hocamızın hakikaten bu konudaki birikimine müracaat ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
Allah razı olsun. Hamdolsun ederiz. Elhamdülillah hocam. Allah hamden ayırmasın.
Elhamdülillah. Cenab-ı Hak sağlık afiyet.
Hocam gündeme düşen konuları genellikle değerlendiriyoruz irfani perspektiften ama bu aralar çok böyle tezgahta bir şey yok. O yüzden bir de asli bizim kendi gündemimiz evet. var. Ona İrfan devam gündemi. Ediyoruz. Evet. Kendi irfan gündeminin kendi gündemi var.
Evet, evet doğru söylüyorsun.
Orada da irfan penceresinden hastalıklar, yani kalbin hastalıklarına bakmaya başlamıştık.
Evet.
Bunun için de acaba irfan dünyamız ne tür yollar tavsiye ediyor?
Evet.
Bunların başında da muhtemelen belki şu anda da hani obezite, işte bir takım böyle oburluk gibi
evet, evet.
menfi bir takım hastalıklara dikkate aldığımız zaman az yemekle ilgili bir aslında gündem, riyazat ya da çünkü sizin böyle bir kitabınızın da olduğunu
evet,
biliyoruz.
Doğru söylüyorsunuz. Şimdi efendim şimdi şeyin irfani eğitimin, tasavvuf eğitimini öyle söyleyelim. İnsanı yetiştirmede kullandığı yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de mücahede ve riyazet yöntemi. Yani bu mücahede ve riyazet tarafı daha çok nefsin bir takım tuzaklarını, hile ve hudalarını azaltmak, nefsi zaafa uğratmak amacıyla bir takım yapılan eylem ve işlemler için kullanılıyor. Bir de bunun karşılığı ruhani olarak kalbin güçlendirilmesi, ruhun güçlendirilmesi adına yapılanlar var. O bir başka bir konu. Bugün madem biz mücahededen ve riyazattan başlayalım. Aslında riyazat kelimesi riyadatu Arapça bir kelime malum. Yani denemek, sınamak, spor yapmak, eğitmek, atı terbiye etmek, vahşi hayvanı evcilleştirmek gibi sözlükte farklı manalar alıyor. Sanıyorum o işte vahşi hayvanı evcilleştirme manasından yola çıkarak onun denk düşmesinden belki de insan nefsi de vahşeti sevdiği için azgınlığı, taşkınlığı sevdiği için onu eğitme manasında kullanılan yol ve yöntemlere de önce mücahede çünkü mücahede bir cehd ve gayret gerektiriyor ama bunun alışkanlık haline gelmesi için de riyazet veya riyadat, riyadatu datla yazıldı. Yani ama biz Türkiye'de riyazet diyoruz. Eylemi ve işlemi öne çıkmıştır tasavvufta. Hakikaten önemli bir şeydir. Bunun şöyle bir tarafı da var. Yani insanın dünya nimetlerine karşı bir zaafı var, bir sevgisi var. Bu tabii hayatın devamı için önlenmesi mümkün olmayan bir şey. Fakat frenlenmesi, kontrol edilmesi gereken bir husus. Şimdi dünya nimetlerinin hastalık yapan tarafı da var. Yani dünya nimetlerine daldığınız zaman mikrop gibi yani. Dolayısıyla dünya nimetlerinden aşılanmış kadar istifade etmek üzere bir yol gösteriyor bize. Yani siz kendinizi dünya nimetlerine karşı onlardan elbette küsmeyin, onlarla problem oluşturmayın aranızda. Ama onların esiri olmayın, kendinizi aşılayın nimetlere. Bir, belli bir oranda bakın size ne kadar lazım geliyor, ne kadar kullandığınız zaman sizi yoldan çıkarmıyor. O ölçüyü esas alın. Aslında Hazreti Peygamber'in de tavsiyeleri o istikamette. Bakalım.
Zaruret miktarı yani.
Zaruret miktarı lazım olan kadar. Yani sizi başka şeylere yönlendirecek ve sizi zapt edilemez konuma getirecek kadar çok yemeği ve yemek peşinde koşmayı. Hani yemek için yaşamak mı, yaşamak için yemek mi evet. konuşulur ya.
Yani amaç mı, araç mı diye vardır ya.
Aynen öyle. Şey yapıyor, gündeme alıyor. Ve buradan yola çıkarak da yani bunun belli ve periyodik ölçülerle kontrol edilmesi gerektiğini küt diye değil. Yani işte oruç da bu aslında bunun yolu ve yöntemlerinden birisi. Ramazan orucunda insanoğlu hakikaten ilk günler çok zorlanıyor. Niye? Küt diye birden düşüyorsun çünkü orucun gündemine. Beden alışık günde 3 öğün yemek yemeye, 2 öğüne düşünce Birden bir direnç kaybı oluyor. Dolayısıyla şeyde de riyazeti şeyi haline getirmek, hayat tarzı haline getirmede de işi biraz daha teenni ile yapmayı tasavvuf erbabı hep gündeme koymuştur. Hatta Aziz Mahmud Cüda Hazretleri'nin o manada çok güzel bir sözü var. Diyor ki riyazette ifrat salihi tozutur diyor.
Çok güzelmiş.
Yani buradaki aşırılık kafayı yemesine vesile olabilir. Evet. Dolayısıyla tozutmamak için dengeli olmak lazım ve bunun belli bir kontrol mekanizması ile işlemesi lazım. Aslında hani siz girerken de güzel söylediniz. Yani bugün obezite ve işte diyet vesaire gibi işlemlerin de ne diyorlar? Doktor kontrolünde olması lazım. Evet. Niye doktor kontrolünde olması lazım? Bir sebebi var. Birisi doktor lazım olanı daha iyi bildiği için diyet yapan insana ve kontrol ederek neyi ne kadar yaptığı konusunda onu uyarma imkanı oldu. Yani iki şey. Birisi iyi bildiği için, bir de kontrol etmesi için. Şeyde de böyle, tasavvufta da böyle riyazet. Yani bir insan yanlış riyazet yaptığı zaman, aşırıya kaçtığı zaman o Hüdayi'nin söylediği gibi
tozutuyor değil mi?
Tozutma ihtimali var. İkincisi de kendi kendine çabuk prim veriyor insanoğlu. Yani evet. Yaptım veya daha sonra devam ederim buna diye hemen icazet veriyor insanoğlu.
Hocam burada Arapça bir şey de var. Hani sanki riyaziye beden eğitimi de demek değil mi?
Riyaz aynı şey de. Riyazı kendisi de beden eğitimi demek.
Beden eğitimi.
Spor demek yani. Spor.
Şimdi yani, sporda da hocam.
Riyazeti bedeniye demişler eskilerimiz şeye. Spor dersi.
Beden eğitimi değil mi hocam?
Riyazı tamam. Bedeniye demişler. Riyaziye var bir de matematik. O da beynin sporu.
Beynin sporu. Ha, tamam
yani,
güzel.
Yani çok birbiriyle irtibatlı.
Hocam şimdi tek bir tane koşucu bile olsa, maraton koşucusu. Evet. Bir antrenörle çalışıyor.
Tabii.
Tam da dediğiniz gibi kendine prim vermemek için. Tamam bugün bu kadar koştum. Hayır, onu birisi dışarıdan gözleyecek. Onu yap. Dolayısıyla burada da bir... Peki şimdi, şey nasıl olacak hocam?
Şimdi isim vermeden söyleyeyim. Bizim fakültede arkadaşlarımız oturuyoruz. Bir arkadaşımız dedi ki... Triyaki sigara kullanıyor. Ben sigarayı bırakacağım dedi. Artık dedi yani işin şeyi tadı kaçtı falan yani dedi. Falan ben de biraz teşvik ediyorum bırakması istikametinde arkadaşımızı. Bir başka arkadaşımız orada söze karıştı, dedi ki ya bu dedi senin sigarayı bırakman benim yemeği bırakmama benzer dedi. Ben dedi her sofradan kalkarken böyle çok yiyorum, doyuyorum. Ya bu son olsun, bundan sonra yemeyeceğim diyor niyetleniyorum ama oturduğum zaman tekrar yeniden aynı sana dönüşüyor bu iş diyordu. Şimdi hakikaten böyle insan kendine çabuk prim veriyor ve çabuk icazet veriyor. Ama doktor kontrolündeki bir diyette doktor bak kaçamak yapmışsın diye hesap soracağı için ya bir dakika dikkat edeyim diyor insan, kendini şartlandırıyor. Bu tasavvufi riyazet de böyle. Yani mürşit yani ne yaptın bakalım, dikkat ediyor musun yemeğe içmeye, efendim işte her erbayine falan da sokarsa 40 günlük o erbayinde onun yani sabah ne yiyeceği, imsakte akşam iftarda ne yiyeceği
belli hocam?
Belli tabii, çok belli. Çok limitlerde arpa çorbasından 3-5 zeytine ve urmaya kadar iniyor iş. Dolayısıyla ona alışmak ve onun kontrolünde olmak bu manada, yani meydana gelecek olan bir takım şeyler olabilir. Yani özellikle erbayin esnasında bir takım ilhamlar veya farklı tecelliler, zuhuratlar olabilir. O zuhuratlar bile insanın ayağını kaydıracak türden şeyler olabilir. Eğer bir mürşit gözetimde olmazsa, yani insan kendinde varlık hissedebilir. Ya bak bir şeyler görmeye başladı gözüme. Hani o şeyin anlatıyorlar ya, Bayburtlu'nun bir...
Asansör değil mi? Asansörle başlamış.
Asansörle başlamış. Yok, önce şey otomatik kapıyla başlamış.
Otomatik kapıyla başlamış, tamam.
Şimdi böyle bir zehaba kapılabilir insanoğlu. Bu öyle bir zehaba kapılmaması için bir mürşit denetiminde olması gerekiyor. Burada yani ehli tasavvuf önce 3... sonra 4 madde olarak tespit etmişler bu riyazat meselesinin temel ögelerini, öyle söyleyelim. Yani birincisi kılle-i taam, yani yemeği azaltacaksın. İkincisi kılle-i menam. Üçüncüsü kılle-i kelam.
Ya, uyku.
Yani, birincisi yemek. İkincisi uyku. Üçüncüsü konuşmak.
Konuşma.
Laf. Dördüncüsü uzlet anil enam. Yani halktan uzaklaşmak. İnsanlardan belli bir süreyle tabii. O şey değil. Sürekli değil. Beşincisi de zikri müdam. Yani erbayine giren, albete giren, efendim manevi bir eğitime tabi olan kişinin bu 5 temel esasla mücahede ve riyazetini geliştirmesi ve o yolda yürümesi tavsiye edilmektedir. Şimdi çağımızda ise
Tam tersi. Yani insanların yemek istediği şeyi istediği kadar yemesi, içmek istediği kadar içmesi, yani duyguların sonuna kadar tatmin edilmesi istikametinde bir teşvikler var.
Evet, evet.
Bu duyguların tatminleri aslında yeni açlıklar meydana getiriyor. Çünkü insanın bir haz eşiği var.
Evet.
Yani bu haz eşiği belli herkeste ama o haz eşiğini siz yükselttikçe bu sefer haz almaz hale geliyor.
Hı hı.
Yani haz bitiyor. Yani halbuki o haz eşiğinde kalsa ve tekrar bir özlemle geri gelse o haz eşiğinde tekrar tatmin olur. Ama onu yükselttikçe ertesi gün biraz daha fazlasını istiyor.
Yani bedenle ilgili nasıl bir haz eşiği var hocam yiyeceklerle ilgili? Evet. Aynen duygusal anlamda da mı bir haz eşiği var?
Hepsinde. Yani bütün evet. Her şeyin bir haz eşiği var. Duygusal anlamda da bir haz eşiği var. Sadece maneviyatta onun eşiği yok. Yani manevi olarak manevi haz, rahmani bir haz alıyorsanız o sonsuza kadar olabilir. Onun problemi yok ama maddi, yani yenilen, içilen ve diğer duygusal şeylerde, yani şehevi manadaki duygusal şeyler söylüyorum. Bunların da aşırı tatmini yeni açlıklar meydana getiriyor. Yani her tokluğun bir faturası var. Yeni bir açlık meydana getiriyor. Yani o alan kesmiyor artık. Bir başka alana yönlendiriyor. Sonra tehlike orada, sapmalar orada başlıyor zaten. Yani bu işler evet. Cinsel sapmalar falan da orada. Yani haram helal tanımadan, zaman süre tayin etmeden gerçekleşen tatminler sonuçta tatminsizlikleri doğuruyor.
Hocam günümüzde de hakikaten modern insanın sade hayat arayışı var. Minimalizm diyorlar buna da.
Hmm.
Yani ne yapıyorlar? İşte her şeyin az, öz. Hatta ben ona bir de uz ekliyorum. Yani biraz da böyle
dengeli.
Şeyde olsun, köşede kıyıda köşede olsun, az, öz, uz diye.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir arayış aslında bir tür trend halini de almış durumda. Yani eşyanın azını kullanalım, o tüketim dünyasının o cazibesine kapılmayalım, çılgınlığa kapılmayalım. Yeme içmede ölçülü olalım, iktisatlı davranalım, azla yetinelim tarzında. Şimdi bu bir arayış hakikaten ama bunun tabii bir antrenör eşliğinde bir manevi saike yönlendirerek yapılması ayrı bir şey tabii.
Kesinlikle, yani öbür türlüsü bir süre sonra kontrol edilemez oluyor da tekrar öbür tarafa başa dönüyor insan. Yani
evet.
Başında bir rehberi yoksa,
evet.
Bir koç yoksa, tabiri caizse hemen öbür tarafa tekrar ayağa kayma ihtimali var veya yalnız kalıyor, tek başına kalıyor. Toplumda o söyledikleriniz yüzde kaçtır? Yani böyle o arayış içerisinde olan insanların sayısı tabii bir reklam sektörü var. Yani bir tüketim sektörü var, bir reklam sektörü var. Bu reklam sektörü tüketim sektörünü, tüketim ekonomisini tetiklemek için sürekli çalışıyor. Bu herkesi etkiliyor tabii. Kişinin durumuna göre çocukları daha fazla, gençleri ona göre daha fazla, buna mütemayil olanları daha fazla etkiliyor. Ama o söyledikleriniz biraz özgün ve özel şahsiyetler. Yani ben artık nimetlerden kendimi çok elim eteğimi çekeyim, az da iktifa edeyim. Çok güzel bir şey. Ve olması gereken de bu. Yani üzerinde yaşadığımız bu ihtiyar dünyanın nimetlerini bizim tüketme şansına hakkımız yok. Tüketmeye hakkımız yok. Niye? Hakikaten sonuçta bir yerde bunlar bir şeyden sonra bitiyor. Biter
evet,
yani.
Evet.
Yani. Su bitiyor işte. Bakın su ile ilgili gündemimize düştü. Yani
evet, evet.
Türkiye ve benzeri civar ülkelerin pek çoğu yeraltı suları açısından da semadan inen yağmur açısından da fukaralığa doğru dönüşmeye başladık. Ya bunun temel sebeplerinden birisi bizim aşırı tüketimimizdir. Yani yeraltı suyunu da aşırı tüketiyoruz. Semadan inen suyu da israf ediyoruz. Yani Efendimizin o israfla ilgili şeyi muhteşem. Yani denizde, deniz kenarında abdest alıyorsanız bile israf etmeyin tabiri aslında bir hayat felsefesi olarak çok anlamlı mesaj veriyor.
Evet,
yani
evet.
Yani siz ne kadar bolluklar içerisinde olursanız olun, bol değil, lazım olan kadarıyla iktifa ederek hayatınızı gerçekleştirin ve öyle yaşayın.
Yani bir de dar alanlarda koca metropoller kurmuşuz hocam. Büyük
evet.
Büyük şehirler. Yani o dikey yapılanma dediğimiz şey.
Aynen.
Burada buraya su nasıl yetsin yani? Sonuçta yine iyi yetiyor. Yani baktığınız
gibi, zaman. Aynen öyle. Yine iyi yetiyor. Yani şimdi şu kadarcık bir kara parçası üzerinde
kaç 16, milyon insan yaşıyor?
16 milyon insan yaşıyor resmi rakamlara göre. Ve gayri resmi rakamda 20'ye de bali olmuş olabilir. Bu kadar insana bu suyu yetirmek, bir de tabii insanlar artık bu yıkanma ihtiyacı, temizlenme ihtiyacı falan filan, bunlar da hem teşvikle de alakalı. Yani yıkanman da böyle sürekli ama her gün sabah akşam yıkanmak gibi
bir
şey gelişti.
Modern insanın bir şeyi oldu, ritüeli gibi oldu yani.
Tarzı gibi oldu.
Evet.
Buna ihtiyaç var mı? Doktorlar yok diyor. Yani insanın haftada iki defa yıkanması, yani bir defa yeter de iki defa normal sağlıklı olanıdır diyorlar. Ama her gün, hani yazın belki akşam eve gelince insan terli falan olabilir ama Sabah akşam yıkanan insanlar var. Şimdi sabah bir de su eskiden olduğu gibi tasla dökmüyorsun ki üzerine.
Evet.
Ne yapıyorsun? Açıyorsun. Onun da ölçüsü elinde maşallah bir açıyor faş yani ne bileyim bir kova suyla yıkanacak adam 3 ton suyla dış yapıyor. Sabah akşam yaptığı zaman yani tükettiği suyun haddi hesabı yok. Yani
suyla sadece o zaman muhatap olduğu için belki hocam 5 defa abdest alsa günde belki muhtemelen daha az arayacak yani suyu.
Ya ben nasıl olsa elime tenime su temas etti falan diye. Şey bir de tabii bir takım kozmetiklerle yüzünü elini sıvaştırdığı için yani perde oluşturduğu için ondan dolayı da belki suya değdiği zaman şu hakkını vereyim diye bir açlık gösteriyor.
Hocam bu sade hayatçılar yani özellikle minimal yaşayalım işte her şeyi az öz tüketelim diyenlerin aslında şöyle bir handikapı da var. Veganlar gibi tıpkı hani vejetaryen yiyen sürekli işte ete karşı olanlar bir müddet sonra kapitalizm alıyor bunları da ayrı bir sektör haline getirip koyuyor kenara. Şimdi bunlar da öyle. Minimalistler de öyle
tabii,
hocam.
Tabii.
Sonuçta bu kapitalizm kendi düşmanından bile para kazanmayı beceren bir sistem yani. Bu açıdan da şimdi her ne kadar bunu böyle bir şey için yapsalar da hani doğru bir insani bir kaygı o. Bir de hocam şöyle şey de var yani yediklerimizin içtiklerimizin sağlıklı olmaması meselesi de var.
Evet.
Yani çok her şey şekerle, endüstriyel yağlarla.
Etlerde şimdi etin içinde o etin üretildiği hayvan çiftliklerinde kullanılan küspeler vesaire falan filan baktığınızda o kadar çok kimyasallar giriyor ki.
GDO'lar falan.
GDO'lar, tavuklara verilen o balık vesaire falan şeylerin dönüşümündeki meydana gelen. Yani tavuk etinde balık alıyorsun. Niye? Çünkü balık atıklarından besleniyormuş tavuklar. Diye duyuyoruz. Yani şimdi bunların hakikaten o hayvandan insana geçmesi, insandan bir takım şeylere dönüşmesi, hastalıklara dönüşmesi çok yaygın olarak konuşulur olur.
Tam da Riyazat'ın hocam bu tarafını da aslında belki konuşmak lazım. Yani bu noktada hakikaten şimdi insanın böyle bir modern şeyi de var yani. Tuzaklar da var. İşte buralarda bir çağdaş hayatın getirmiş olduğu sıkıntılar içerisinde nasıl buna şey
yapacağız? Riyazat'ın aslında başlangıçta bu helal lokma kaygısıyla da çok alakası olmuş.
Evet, evet yani çok güzel hocam.
Denilmiş ki Riyazat'ta, Riyazat yapan kimse efendim işte zaruret miktarı yediği için zaruret miktarı yiyen bir adam haram da yese ona helaldir.
Öyle demişler.
Tabii. Şimdi bakın mesela bir dağ başındasınız, hiç yiyecek bir şey yok, ölmek durumundasınız. Ölü eti yiyebiliyorsunuz. Şeriatın izni var.
Tamam.
Yani haram olan bir şeyi ezzarurat tübihül mahzurat mecelle kaidesi. Yani zaruretler mahzurlu olan şeyleri, yasak olan şeyleri mubah kılar diyor mecelle kaidesinde. Hal böyle olunca hayatın devamı için yani ölme durumu. Biliyorsunuz bir zaruriyat var, bir haciyat var.
Tahsiniyat
biz
var.
Biz zeyniyat ve tahsiniyat var. Şimdi bu zaruriyat noktasındaki gıdalarımız veya eşyaların yani hayatın devamı noktasında ise o ihtiyaç maddesi o artık haram olmaktan çıkıyor. Yani o yüzden zaruret ölçüsünde yiyen bir adam ezkaza kazancında haram olsa bile onun yediği haram olmaktan çıkıyor. Niye? Hayatı devam ettirmek için onu alıyor çünkü. O bakımdan yani bir ilk bakış açısı zaruriyata böyle başlamış biraz zaten. Sonra tabii çok yemenin insana verdiği, sağlığa verdiği zararlar, insanın duygularını yönlendirmesi vesaire falan gibi şeyler. Hakikaten daha iyi kul olma, insanın kendi kendini frenleyebilme alışkanlığı kazanması, duygularını kontrol edebilmesi. Yani duyguların kontrolü de yemekle alakalı da oradan. Yani çok işte güçlü şeyler yerseniz, hayvani gıdalar yerseniz sizden ona göre duygular ve düşünceler sadır oluyor. Hareketleriniz ona göre daha şey oluyor ama daha kontrollü, daha nebati şeyler yerseniz bu nebati şeyi yenmesine genelde dinlerde daha çok, daha sıcak bakılmıştır.
Hocam, yani Malik bin Dinar'ın geçen bir sözüne rastladım da tabi aklıma geldi. Malik bin Dinar'ın.
Evet.
Diyor ki, derler ki 40 günde et yemeyen işte bir hal olur kendisine. 40 senedir et yemiyorum, aklım da gittikçe artıyor. Öyle bir halde olduğu yok diye böyle bir sözü var yani.
Evet.
Aslında Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözdür. 40 gün et yemezse aklı eksilir. 40 gün sürekli et yerse yine aklı eksilir. Yani çeşitli beslenmek
şimdi,
noktasından.
Yani süreklilik tavsiye edilmiyor zaten tıp bende. Yani sürekli aynı şeyi yemek yerine, yani çok kaliteli beslenseniz de aynı şeyi yemek zararlı. Çok az şey besleneyim, kılletle besleneyim dediğin zaman da tek tip yerine yani müteferrik ve muhtelif şeylerle yemek elbette sağlığa daha uygun. Çünkü insan vücudunun her tür minerale, her tür vitamine ihtiyacı var. Bunlar da farklı yiyeceklerden alındığı zaman daha insan sağlıklı olabiliyor. O açıdan baktığınız zaman yani yemeği azaltmanın, riyazat yapmanın yani sadece hayatı kolaylaştırmak adına değil, paylaşmak adına da bir faydası var. Yani kendisini az yemeye alıştırmış bir adamın sofrasını bölüşmesi çok daha kolay. Ama önüne koyduğu yemek bu ancak bana yeter diye düşünen bir adamın sofrasını başkasını çağırması çok zor. Onun için bir paylaşım imkanı veriyor insana.
Onu hocam inşallah bir ara verelim, ikinci bölümde konuşalım inşallah. Tamam.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte riyazatı konuşuyoruz. Evet. Hocam dediniz ki tam ayrılırken az yemenin paylaşıma da aslında çok ciddi faydası var. Hocam ben şunu da ona da şöyle bir şey ilave yaparak biraz daha açmanızı isteyeceğim. Evet. Hakikaten bu hem insanın hayra teşvik etmek, işte elindekileri paylaşmak noktası da bir de zamanı kıymetlendirme hususunda da ilginç bir katkısı var. Yani şimdi hep insanın yemeği gündem olunca mesela ikiye indirdiniz, üçten çok ciddi bir zaman kazanıyorsunuz.
Aynen öyle.
Az yemekle bunun işte efendim defi noktasında da belki bir rahatlık olmuş oluyor. Dolayısıyla zamanı da aslında katkısı oluyor. Hem paylaşmayı hem zamanı, öyle düşünüyorum ben. Bilmiyorum çok, nasıl düşünüyorsunuz?
Aynen doğru söylüyorsunuz. Yani yemeği gündeminizden çıkarmış oluyorsunuz. Ben evet. Son zamanlarda ben de biraz böyle farklı bir beslenme şeyiyle girdim, moduna girdim. Bu beslenme modunda şunu fark ettim. Yani biz yanlış besleniyormuşuz ve her gün ben kendimi aç hissediyordum. Yani böyle çok açlık hissediyordum. Bu süre geçince yani karbonhidrat tüketimini azaltınca açlık hissetmişim çok normale bindi, yani öyle söyleyeyim. Yani böyle sadece öğün vakitleri yaklaştığı zaman hissediyorum. Bunun dışında böyle yani mesela akşam ben 4'te 5'te yemek yemişsem 6-7 civarlarında bir şeyler atıştırmak isterdim. Şimdi bir su içiyorum, yeterli oluyor.
Yani ekmeği mi azalttınız hocam? Ekmek, pilav,
pirinç, evet, pirinç mamulleri, patates türü şeyler. Onları kaldırdık. Çok rahat ettim yani hakikaten. Tabii Allah her türlü nimeti insana helal kılmış. O da problem yok ama şimdi biz vaktiye çok yemişiz herhalde ki bu stokları eritmemiz gerekiyor.
Rızkı.
Evet. O stokları eritmek adına böyle bir şey önerdiler. Bu da hakikaten sonuçta hoşuma gitti benim. Yani ben de memnun oldum. Geldiğim noktada iki öğüne indirdim dediğiniz gibi yemeği.
İki öğün.
Yani biz sabah.
Efendimizle ilgili de öyle bir rivayet var mıdır hocam? Sünnet olduğuna dair.
Evet. Peygamberimiz üç öğün yediği hiç vaki değil. Yani iki öğün yediği de nadir de.
Allah Allah.
Bize de Tanzimat'tan sonra geçtiği şeklinde de bir rivayet var. Köylerde falan hala yani köy hayatında iki öğün yenir yani. Sabahleyin bir işte şey olur, kahvaltı olur. İkindi üzere de bir akşam yemeği yenir. Yani evet. Öğlen ikindi arasında bir o kadar. Yani üç öğün çok nadir, yaygın değil değildir. Evet. Evet. Yaygın değil. Şimdi belki modern zamanlarda başlamıştı. Bizim zamanımızda öyleydi yani.
Ya üç öğün olunca hocam hakikaten hayatı da o tamamen yemek kurgusu üzerine yapıyorsunuz.
Yani hanımlar için özellikle yani mutfaktan çıkamıyor.
Evet, çıkamıyorlar.
Yani sabah kahvaltısı bitiyor, onun temizliği, bulaşığı falan filan. Öğlen yemeğin hazırlığı başlıyor. Öğlen yemeği işte sofra kuruluyor, yeniyor. Onun temizliği, işte bulaşığı vesaire falan. Akşam yemeği.
Yani tamamen derken, yemek merkezi bir hayat.
Yemek merkezi bir hayat oluşuyor. Halbuki hayatın yani bu şey bence çok anlamlı ve önemli. Yani bir lokma bir rıka diye bir hikaye var ya.
Evet hocam.
Bizde kullanılan. Yani bu eleştiriliyor falan zaman içerisinde ama şöyle ben onu şöyle anlıyorum veya yorumlamak istiyorum. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Bir soğuk su içiliyor mecliste de peygamberimiz bundan da sorulacaksınız falan deyince. Hı. Ya Resulallah biz bundan da mı sorulacağız deyince evet diyor. Siz üç şey hariç her şeyden hesap vereceksiniz. Yani zarurat olarak üç şey. Niye onlar? İşte karnınızı doyuracak birkaç lokmacık. Lukaymat diyor. Birkaç lokmacık. Efendim vücudunuzu soğuk sıcaktan koruyacak bir rida, elbise. Bir de başınızı sokacak bir
mekan.
Bu üçü. Allah Allah. Şimdi tasavvuf ve irfan geleneği bu Efendimizin üç yaptığını hırkasını da evi yapmış.
İkiye indirmiş.
Yani bir lokma bir hırka. Yani burada iki şey var. Bir Yani daha fazlasını temenni ederek kendini sıkıntıya sokmaktan kurtulmak.
Çok mühim hocam. Şu önemli dediğiniz bu, çok mühim gerçekten.
İkincisi infaka yönlendirmek. Yok, evet. Bir lokma var yeter. Burada da lokması olmayan var.
Evet.
Diye insanı bir lokmasının ve bir hırkasının dışındakileri başkalarıyla paylaşmaya yönlendiremek. Ben hatta böyle daha çok anlaşıldığını düşünüyorum. Yani tasavvuf edebiyatında, tasavvuf telakkisinde bir lokma bir hırkanın tüketimde değil infakta, yani elde etmede değil infakta, bir lokma bir hırka kalıncaya kadar ver elindekini. Yani bir lokma bir hırka senin yani zaruri ihtiyacın.
Sen kendine ait
bir şey ayıracaksan bir lokma bir hırkaya kadar
iktifa verelim. Et.
Fazlasını ver.
Gerisini ver.
Verebilir çünkü bu ikisi senin hayatının devamı için olmazsa olmaz.
Bir de şey vardı dedim. Kulil af.
Fazlasını ver.
Fazlasını ver.
Fazlasını ver.
Yani fazlası nedir çok şimdi?
Fazlası orada? İşte bu lokma ırka.
Bir lokma bir ırkanın dışındaki her şey fazla o zaman.
Evet. bu hadis-i şerife ve bu anlayışa göre öyle. Ama tabii bize bu çok garip geliyor bugün. Yani biz o kadar çok tüketime alışmışız ki,
evet.
O kadar hayatımıza konfor girmiş, o kadar çok çeşitlendirmişiz ki, yani elbisemizden ayakkabımıza, efendim yemek çeşidinden öğün sayısına varıncaya kadar evimizdeki konfordan, yani şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehlullah'tan veya Ricalullah'tan insanların hayatlarını okuyoruz, terekelerine bakıyoruz. Vefatlarından sonra kalan malları nelerdi diye. Ya hakikaten insan utanıyor.
Hakikaten
yani,
hocam.
Yani onların yani bir abdest ibriği vardı. Bir leğeni vardı. Bir de işte bilmem yemek tabağı ve kaşığı vardı gibi. Yani evet. Bu kadar sınırlandırabilmiş olmaları. Hani yani bugün onu sınırlandıralım demiyorum ama bugün de biz bir sınır koyalım yani.
Evet, evet.
Yani bunun la yu'at ve la yuhsa, yani sınırsız ve sayısız olması gerçekten vebali mucib bir şey. Evet. Yani ekolojik dengeyi de bozuyor. Yani biz şimdi kendimizin tüketeceğini değil çocuklarımızın tüketeceğini de tüketmeye kalkıyoruz.
Evet.
Halbuki biz atalarımızın ürettiklerini ve diktiklerini yiyoruz. Yani evet. Bizim babamız, dedemiz dikmiş. Şu anda onları yiyoruz. Biz neredeyse kendimizin diktiklerinden yemiyoruz da torunlarımızın kilerini yer ve tüketir hale geldik. Yani müthiş bir tüketim çılgınlığı var. Yani tabii bu vahşi kapitalizmi ürettiği bir şey. Yani sürekli tüketime yönelik bir insan kurgusu yapıldığı için reklamlarla vesaireyle falan. Yani en fakirinden en zenginine herkeste bir tüketme aşkı ve heyecanı var. Bir de şimdi yeni bir şey üretmişler. Stres atmak için gel AVM'ye gidelim. Alışveriş evet. Yapalım.
Alışveriş aynen ona döndü hocam.
Evet.
Yani yemek de aslında ona döndü. Bir tür böyle vakit doldurmak için, hoş beş etmek
stres atmak için. Evet.
Herhangi bir arkadaş grubu buluşmak için adını koyalım diyorlar. Yemekten bu işi muhakkak taçlandırıyorlar. Veya işte onu dediğiniz gibi AVM'ler bir tür şey haline geldi hocam. Böyle
yani bir yemeği yine kısmen anlayabilirim. Eğer bir dost meclisi olacak veya orada şey olacaksa ama yani sadece AVM'de alışveriş yapmak ve öyle stres atmak meselesinin hiç izahı yok. Yani.
İzahı yok.
Yani yemekte hiç, yani
tamamen hevai bir şey.
Yani. Hevai bir şey. Yemekte yani bir dost meclisidir. İkram ediyorsunuz. Birisi ikram ediyorsa o ikram eden adına da önemli bir şey. Ve orada güzel şeyler de konuşuluyorsa eyvallah onun bir şeyi var, karşılığı var. Ama öbürü sadece kendi heva hevesinin evinden çıkıp ben gidip stres asayım, alışveriş yapayım. Bu çok yaygın bir şeymiş. Ben çok fazla bilmiyordum.
Öyle hocam yani özellikle evet. İşte hanımefendiler artık evet. Neredeyse oralarda sosyalleşir hale geldiler. Yani o tür ortamlarda.
Tabii şimdi evlerde sosyalleşme şeyi de bitti. Yani bu uzunca bir zamandan beri misafir ağırlama. Yani evine çağırıp sofra kurma, sabah kahvaltısında, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde komşuları çağırma veya onlarla oturmak geleneği bitti. Yani dışarıda ağırlıyorlar birbirlerini.
Evet, evet.
AVM'nin işte
şey. Ya da lokanta kapatıyorlar hocam. Lokanta veya bir şekilde dediğiniz gibi böyle.
Halbuki yani insanın kendi evinde kendi sofrasını açarak kendi el emeğiyle yaptıklarını takdim etmesinin verdiği huzur ve o ortamın bereketi başka şeyle izah edilemez gibi geliyor bana yani. Bunun karşılığı olmaz yani.
Yani işte o hizmetçilikten kurtuluyor tırnak içerisinde. İşte kendisi işte bir nevi böyle dışarıda patron edasıyla veriyor şeyi. Hocam Efendimizin yanında böyle bir güzel elbiseden bahsediliyor da işte dikkat edin dikkat edin sade hayat imandandır buyuruyorlar biraz da celalli bir şekilde. Şimdi burada aslında hani tüketimin bir dışa yansıyan bir boyutu da var. Gösteriş.
Zaten yani, bu çağımızın en büyük problemi.
Caka satmak. Evet, evet. Evet. Yani bu.
Yani markalı eşya kullanmak.
Kullanmak
yani.
Mesela. Evet.
Yani elbise giymek, ayakkabı evet. giymek, ne bileyim başka şeyler. Bunların hepsinde bir şey var. O riyanın veya işte başkalarından takdir görmenin, alkış almanın bir karşılığı var. Yani insanın hayatı tamamen başkalarının kendisini takdir etmesine, alkışlamasına, beğenmesine endekslenince bu sefer değerleri de ona göre oluşuyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızası, ahiret kaygısı, başkalarıyla paylaşma duygusunun yerine başkalarının takdirini almak, alkışını almak ve meclislerde sena edilmek, övülmek gibi duygular devreye girmeye başlıyor. Esas problem burada. Yani evet. biz o şeyimizi kaybettik, o özelliklerimizi kaybettik yani. Yani Rabbim bilsin şeklindeki o hakikaten riyadan, gösterişten, tantanadan, insanların alkışından uzak algılar gitti. Onun yerine nam olsun diyor. Açak arabayı.
Hatta hocam bu bir kalite göstergesi. Yani evet. ya insani ilişkilerde tamam bak bu güzel giyiniyor işte. Tamam sade ve temiz giyinmek esastır ama sanki böyle marka giyinince kalite giyiniyor. Dolayısıyla insan da kalite kendisi gibi bir algı oluşuyor.
Bir yani. De hani bir karizma falan diye de
evet,
oluyor.
Evet, evet, evet.
Yani sanki yani daha böyle markalı giyince karizmatik bir duruşu var.
Yani arabası şu var. Marka, işte kendi ayakkabısı bu marka.
Elbisesi, paltosu vesairesi
şuradan,
bu.
Şuradan markalar da sayılıyor evet, böyle evet. isimlerinin.
Yani işte bunlar hepsi görünüyor ki o nefsaniyetin kendini gösterme motifinin ortaya vurduğu hastalıklar. Yani o kendini gösterme motifi çok acayip bir şey yani. Nasıl ortaya çıkacağı çok belli değil.
Yani hocam burada hakikaten işkine dönüp ya Tuğba lil vuraba diyor ya Allah Resulü. Gariplere müjdeler olsun diye. Garip kalmak gerekiyor aslında değil mi? Bir böyle İslami, dini bu tür bir riyazat hayatını yaşamak aslında.
Kesinlikle.
Bir anlamda yani, kenara çekilmek mi yoksa yok.
Yok ya kenara çekilmeden de bu olabilir. Yani kenara çekilmek. Belki bir süreyle.
Ama her halükarda sıra dışı olmak gerekiyor.
Bir süreyle kenara çekilmeniz gerekebilir belki. Onu güçlendirmek için de o duyguları sağlamlaştırmak için. Ama halkın arasında olmak. Yani çünkü kenara çekildiğiniz zaman bu sefer o da başka bir takım arzular meydana getirebilir. Evet. O da çok makbul değil. Yani İslamiyet dengeli bir şekilde insanın toplumsal hayatın içerisinde olmasını istiyor. Yani tasavvuf da öyle istiyor aslında.
Halvet derencümen değil mi?
Halvet derencümen tabii. Yani ricalun la tulihim ticaretun ve la beyna zikirleh. Yani halkın içerisinde Hak ile beraber olan hiçbir alışverişin ve ticaretin Allah'ın zikrinden kendilerini alıkoymadığı insanlardan olmak. Yani önemli olan bu. Yani gönlün Hakk'a merbut olması, evet. Hak ile olması, eliniz işte olabilir, oynakta olabilir.
Her yerde, gönül
yerde. Gönül yerde olması orada problem yok. Ama işte bunu sağlamak için bir temrin gerekiyor. İşte o riyazat dediğim şey de o temrin.
Bir de antrenör değil mi hocam?
Bir de antrenör. Antrenörsüz olmaz. Antrenörsüz oldu mu yani sonuca varamazsınız.
Evet.
Yani kondisyonunuzun farkına varmazsınız. Yani hakikaten artırdınız mı, performansınız yükseldi mi, geri mi gidiyorsunuz? Bazen kazandım zannederken kaybedebilirsiniz.
Evet.
Halbuki onu görecek olan antrenördür. Çünkü o daha önce kendisi aynı yollardan geçtiği için.
Evet.
Yani şeyden hatırlar ya, boğazdan geçen gemiler hep kılavuz kaptan alırlar.
Evet hocam.
Biliyorsunuz sebebi de oymuş. Yani kılavuz kaptanı almadan kaza yaparsa cezası çok yüksek. Yani, aslında kılavuz kaptan almadan geminin radarı var, bilmem işte şey var, pusulası var veya elektronik cihazları var, yolu vesaire tayin eden. Ama buna rağmen kılavuz kaptanı alırsa rahat. Almazsa da kaza yaparsa cezai müddet çok daha fazla. Çünkü kılavuz kaptan dediğiniz yani o boğazın akıntılarının nereden olduğunu, sahile yakın olan tarafın neresi olduğunu çok iyi bilen birisi. Şeyde de Kızıldeniz'de de kılavuz kaptan gerekiyormuş. Orada çünkü kayalıklar varmış. Denizin belli yerlerinde gemi kayaya çarpıp deliniyormuş Allah korusun. Onun için o kayalara çarpmadan sahili selamete götürecek bir kılavuz kaptan almak gerekiyor.
Dünya hayatta yani, bir dar boğaz son tali
değil mi hocam? Dünya hayatta böyle bir hakikaten tehlikeli bir akıntılı bir boğaz. Yani bu boğazdan geçerken bir rehbere, bir üstada, bir mürşide ihtiyaç var. Onun rehberliğinde olursa sahil selamet bulmak daha kolay.
Hocam orada iki tavır
yani
var
şimdi
sanki.
Koçluk ben buna çok örnek görüyorum.
Koçluk
yani,
bu tam değil mi hocam?
Tam bunu karşı. Yani hayat evet. koçluğu. Yani ne yapıyor koç? Yani işte sporda veya herhangi bir alanda sizin elinizden tutup daha iyi yetişmenizi, kondisyonunuzun daha yüksek olmasını sağlayan rehberlik ediyor. Yani bunu aldığınız zaman olmadı bak hadi. falan diye moral veriyor, motivasyon yapıyor ve sizi bir noktaya kadar taşıyor. Bu da öyle. Yani mürşitler de, şeyhler de tarih boyunca bunu yapmışlar. Ve buna insanlar... Bugün mesela şimdi bir sürü psikiyatrlar, bir sürü psikologlar vesaire var. Niye? Ya insanların çünkü danışmaya ihtiyacı var. Yani her insanın hayatının belli dönemlerinde, belli yaşlarında ihtiyacı var. Babası olan insan şanslı. Yani hakikaten tecrübeli babasına gidip ona sorabiliyor. Ondan bir rehberlik alıyor. Yani, ama her konuda değil. Yani sınırlı konularda, belki iş hayatıyla ilgili, dünya hayatıyla ilgili. Veya işte güvendiği bir hocası büyüğü olanlar keza aynı şekilde. Yani insanın mutlaka hayatın belli dönemlerinde önemli kararları vereceği zaman danışacağı insanları olur, olmalıdır. Bir de insanın şey olarak da her zaman yanında küçüleceği bir büyükle beraber olması daha anlamlıdır. Yani insanın kendini küçük hissediği yanında bir büyüğünün yanında olması, yani yaşça, ahlakça, edepçe neyse kendinden üstün olduğuna inandığı birinin yanında olması onu daha mutlu eder ve ona benzeme arzu ve kaygısıyla daha iyi yol almasına da vesile olur aslında yani baktığınız
zaman. Hocam şimdi baktığınız zaman bu dergah kalkınca bizim cemiyetimizden hani şey olarak evet. En azından zahirde ve dediğiniz gibi bu tür insanlar... Kendilerine hiçbir para almadan, herhangi bir efendim böyle menfaat gözetmeden, sadece ilmine, fazlına güvenerek kapısına vardığınız insanlar da yavaş yavaş ortadan kaybolunca veya mahrem olunca.
Evet.
Sonuçta insanlar bu ihtiyaçların ki fıtri bir ihtiyaç bu. Psikologlar da, psikiyatristler de bir de üstüne para vererek tabiri caizse aynen. Yapmaya çalıştılar. Ve orada da ilginç bir şey, yani parasını veriyorum, gidiyorum terapimi alıyorum kardeşime döndüğü iş yani. Yani şimdi burada da birazcık hani... İşin şey tarafı var. Yine kapitalizme bu anlamda teşne olma durumu var. Böyle bir büyüklük hani hep oraya bağlıyoruz biz konuşmalarımızı. Belki dinleyicilerimize zaman zaman ya adreste gösterin kardeşim diyebilirler yani. Nerede bu büyükler? Veya bu insanlar hakikaten yoklar mı ortada? Bu manada belki bir mürşidi kamil programı da yapalım hocam isterseniz.
İnşallah olur tabii.
Ya bu çünkü evet. Hakikaten belki şey de olabilir yani, ihtiyaç da olabilir.
Şöyle ben bazen konuşmamda söylüyorum. Yani Osmanlı'nın son döneminde yani 1925'te malum 677 sayılı yasası çıkıyor ve tekke ve zaviyeler kapanıyor. O yıllarda İstanbul'da yaklaşık 300 kadar tekke var. İstanbul nüfusu 500 bin. %50'ye yakın gayrimüslim var. Yani henüz şey olmamış. Bu mübadele falan olmamış. Yani %50'ye yakın bir gayrimüslim var.
Yani 300 bin deseniz 1000 kişi bir şeyh düşüyor ve dergah düşüyor.
Bunların kadını var, çocuğu var, memlesi var, yaşlısı var. Yani düşündüğü zaman...
500'e bile de.
500 kişiye falan, 305 kişi ancak bir dergah ve tekke düşüyor. Bu çok makul bir şey. Yani bir kişinin 300 kişiyi, 500, 1000 kişiye kadar tanıması, ahvalini haberdar olması... Onunla ilgili bir takım tasarruflarda bulunabilmesi mümkün. Ama on binler, yüz binleri yönetmesi çok zor. Yani bugün problem oradan kaynaklanıyor. Yani bugün şeyhlerin de işi zor. Yani 10.000, 20.000, 100.000 kişiyi yönetmek çok zor. Yani o yüzden işte vekil veya işte yardımcı şey kullanıyorlar. Görevli kullanıyorlar. Yani başka çaresi yok çünkü.
Bir de kitle şeyhi yapıyor hocam onu. Yani böyle medyadan ulaşan veya medya ile bir şekilde... Bir müddet sonra onun da mahsulları çıkıyor kendi içinde.
Yani işte o batıdaki şey vaizleri.
Kanaat önderleri gibi.
Televizyon.
Televaizler.
Televaizler, televizyon vaizleri gibi oluyor. Ya halbuki bu göz temasıyla aynı mekanı paylaşarak hal transferi de olacak olan bir şey yani. Yani bir duygudaşlık oluşması gerekiyor. Bu duygudaşlığın oluşması için de fiziki mekan da gerekiyor. Yani aynı mekanı paylaşıp. Hatta bazen sükut sohbetiyle yani konuşmadan sessiz sükut sohbetiyle bir hal transferi de gerekiyor. Onu işte artık o Mürşid-i Kamil sohbetinde konuşuruz.
Konuşalım inşallah. Evet. Yani bu canlı bir böyle sahici gerçek bir ilişki hocam.
Evet.
Ancak işte dediğiniz gibi 250-300 kişiyle olabilir. Yani her gün nasıl görüşecek bu kadar binlerce insanlar?
Çok zor.
Bu mesela riyaziye dedik biraz önce. Riyaziyede de talimatlar verecek yerine göre. Diyecek ki ne yapıyorsun, devam ediyor musun?
Tabii.
Yani bu tür...
Yani halini ahvalini takip edebilmesi, terakkisini görüp tedennisinin farkında olabilmesi için mutlaka az sayıda ve belli bir periyotlarla görüşmelerin olması gerekiyor. Yani 15'de, 20'de neyse ayda 3 ay mesela geçmemesi lazım. Yani birebir görüşmelerin ki ha o zaman hakikaten takip etme şansı olur, ilerleme şansı olur ve faydalı olur yani. Değilse bir türlü bir kitle, yani o da mutlaka faydalıdır ama yani bir kitle hareketi olarak kalıyor ve insanlar o kitlelerin kalabalıkların arasında kayboluyor icabı o şeyle. Evet. Halbuki her insan ayrı bir değer. Her insanın görülmesi, fark edilmesi ve onun farklılığının kendine hissettirilmesi gerekiyor. Ve onu hissettiği zaman insan daha çok motive oluyor. Yani o motivasyonla da işte seyri sülükünü de tamamlıyor. Başka hizmetlere de soyunuyor. Yani aslında herkeste böyle keşfedilmemiş değerler var. Yani insanların bu değerlerini keşfetmek de çok önemli. Yani zaten terbiye dediğin şey bu. Yani insanda var olan faziletleri ortaya çıkarmak, erdemleri ortaya çıkarmak. Evet. Olmayan bir şeyi zerk edemezsin insanlar.
Yani insanlar hocam seyri sülük deyince de bazen yanlış anlaşılıyor. Aslında seyri sülük dediğimiz bir ruhi manevi eğitim. O onu hayata hazırlayan, tabii, hayatta aktif hale getirmeye çalışan bir şey.
Var olan kabiliyetlerini ona fark ettirip hazırlamaya çalışan bir özel. Yoksa hiçbir kimseye olmayan erdemini, faziletini zerk etmiyor. Edemez yani, o mümkün değil. Yani varsa kabiliyeti o terbiye ve sülük esnasında ortaya çıkar, gelişir, daha anlamlı hale gelir. Yoksa terbiye zaten bundan ibaret yani.
Hocam bir de şey vardır genellikle bu riyaziyatı konuşurken, rızık diye bir... Ben hatta ona rızık teorisi diyorum Anadolu'da. Şimdi herhangi bir mesela birisi bir yere gider, burada rızkı tükenmiş derler mesela. Hmm. Orada rızkını artık arayacak.
Yani bu aslında her şeyin maksum olduğu yani ilahi taksimde doğru yani. O
hatta ahlak bile taksim olmuştur diye böyle bir sanki hadis de var. Yani rızık kadar ahlak da taksim edilmiştir.
Tabii tabii yani bizim inancımıza göre bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın taksimiyle olan şeyler. Yani şeyde bile bu şehitleri anlatan ayet-i kerimede "İnde Rabbim yurzekun" diyor Allah. Yani bakın orada merzuk kılınırlar.
Evet.
Yani rızkın nevini söylemiyor ama bakın. Yani orada maddi bir rızık mı, manevi rızık mı nedir o belli değil. Yani bir şehitlerin bir ayet-i kerimede dirilerdir diyor. Öbüründe ise Rabbinin katında merzukturlar diyor. Rızıklandırılırlar. Yani orada da bizim bilmediğimiz verilen bir şey var, bir rızık var. Dolayısıyla evet, o acaba onların şefaatleri midir? Efendime söyleyeyim, onların o güzel duygularının temadisi midir? İnsanlara sirayeti midir? Bunları hepsini düşünmek lazım. Yani şimdi bir şehit hakikaten şeyinde yatarken, şehit toprağında yatarken bir mesaj veriyor insanlara. Bir elektrik veriyor. Yani o da bir rızık aslında.
Evet,
yani
evet,
oradan
evet
geçen, orada yaşayan. Yani biz şimdi her zaman şehitlerimiz diye söze başlıyoruz. Yani bu coğrafyayı vatan toprağı yapmış olan şehitlerimizi öne çıkararak, onları anarak başlıyoruz. Ve onların bize verdiği yüksek bir duygu var. Yani dolayısıyla o rızık meselesi orada da devreye giriyor.
Evet hocam, bu rızık meselesini ve dolayısıyla riyazatı inşallah konuşmaya devam edelim.
Peki.
Süremiz şimdilik bu kadar oldu.
Teşekkür ederim.
Efendim Erkam Radyomuzda muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber İrfan gündeminde tekrar bugün de sona gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte aynı gün buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.